Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor sohbetleri serisi. Zürich Sigorta CEO'su değerli dostum Yılmaz Yıldız ile devam ediyor. Bugün çok keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Yılmaz, hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk. Sağ ol, gayet iyiyim.
Öncelikle tebrik ediyorum. Sıcağı sıcağına bir ödül. Birkaç gün geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'den bir ödül aldın. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında. Çok heyecanlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Detayları senden dinlemek istiyorum.
Tabii. Bu bizim bildiğin gibi kurumsal sosyal sorumluluk bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Bir sürü projemiz var. Projelerimizden bir tanesi de eğitimin sigortası öğretmenlerimiz adlı proje. Bu da kırsaldaki kadın öğretmenlerin eğitimine yönelik, kırsaldaki kadın öğretmenlerimizi birer sosyal girişimci yapmaya yönelik. Burada Milli Eğitim Bakanlığı ve TED'le Türk Eğitim Derneği ile beraber çalışıyoruz. Projenin amacı da Cumhuriyet'in 100. yılında 1000 öğretmen, 30 bin öğrenci ve 150 bin aileye ulaşmak. Bu yıl 900'ü geçtik. Önümüzdeki yılda, 100. yılda da 1000'i de geçiyor olacağız. Bize çok büyük keyif veren bir proje. Ve sağ olsunlar, bakanımız da ödüle layık görmüşler. TİSK'in ev sahipliğinde Vedat Bakanımız bize ödülümüzü verdi. Bu da bizi çok cesaretlendiriyor. Bu 1000 öğretmeni 10 binlere çıkarmak için de projenin ikinci aşamasında şimdiden planlamaya başladık zaten.
Ne güzel bunları duymak, böyle güzel haberleri, arkasında yoğun bir emeğin, liderin olduğu projeleri duymak gerçekten hepimizi çok son derece mutlu ediyor. Emeği geçen bütün arkadaşları da şimdiden çok tebrik ediyorum. Yılmaz, ben tabii seni uzun yıllardır tanıyorum. Kariyer basamaklarını da biliyorum. Dinleyenlerimizin de seni daha yakından tanıyabilmeleri için biraz kendinden bahseder misin?
Tabii, Yılmaz Yıldız. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra her ne kadar ODTÜ'ye başlasam da Amerika'ya gitmeye karar verdim. Orada Boston Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme 2 bölümü ayrı ayrı bitirdim. Daha sonra tekrar Ankara'ya döndüm. O dönemki başbakanlıkta Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda başladım. İşe önce ihracat yatırım teşvikleri, daha sonra dış ekonomik ilişkiler, Dünya Bankası projeleri dairesi. Sonra tekrar Amerika, bu sefer Harvard Üniversitesi'nde Harvard Business School MBA yapmaya gittim. Onu bitirdikten sonra artık Ankara'dan önce yurt dışı, daha sonra da İstanbul macerası başladı. Ama Morgan Stanley'de yatırım bankacılığı, Bain & Company'de strateji danışmanlığı, daha sonra Garanti Bankası, bankacılıktan da sigortaya geçiş var. Önce Garanti Sigorta, sonra biliyorsun BNP Paribas Assurance Cardiff'in kurucu CEO'luğu, arkadan Groupama'nın Türkiye'deki tüm şirketlerinin CEO'luğu, son 9 yılda da Zürich Sigortacılık Grubu'nun Türkiye CEO'luğu. Dolayısıyla böyle finans ağırlıklı ve işte aşağı yukarı Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, epey bir ülkede bulundum iş için.
Çok çok değerli kariyer basamakları. Yılmaz, seninle ben liderliği ve liderlik özelliklerini de konuşmak istiyorum. Dünyadaki en büyük sektörlerden bir tanesine liderlik yapıyorsun. Yani bu sektörde de çokça regülasyon, teknoloji yoğun kullanma, teknoloji uyum ve trendler var. Yılmaz Yıldız nasıl bir lider?
Valla şöyle bir liderim desem bence doğru olmaz. Yılmaz Yıldız'ın liderliği duruma göre, yapılması gereken işe göre, ne kadar hızlı, ne kadar yavaş yapılması gerektiğine göre, o zamanki politik ve güç dengelerine göre değişiyor. Ama genelde ben standart, böyle hani normal ortamları çok seven biri değilim. Ya böyle tamamıyla girişimci ortamları olacak, sıfırdan bir şey kuruyor olacağım ki bu sıfırdan işte Cardiff Hayat, Cardiff Sigorta'yı kurmak gibi olabilir. Veya kurum içi girişimcilik olabilir, yeni ürün, yeni hizmetler. Veya son 15 yılda yaptığım büyük, Türkiye'ye yatırım yapmış büyük uluslararası grupların satın alması sonrasındaki yeniden yapılandırma, yeniden pozisyonlama, büyüme stratejileri. Onun için ne yaptığıma göre liderlik, hani ne kadar insanın değerleri değişmese de liderlik veya yönetim şey diyeyim hani doğası, işin doğasına göre de değişmek durumunda. Onun için esnek diyebiliriz o anlamda.
Ha, güzel bir tanım, esnek. Evet, güzel. Şimdi pandemi dönemini işte artık yavaş yavaş geride bıraktık. Bunu kabulleniyoruz. Normal hayatlarımıza geri döndük. Bu dönemde de bir dijital dönüşüm ve bir dijital devrim yaşandı. Ve bunu sen öyle bir sektörde deneyimledin ki bambaşka çıktıları olduğunu düşünüyorum. Sence bu pandemi dönemiyle dijital dönüşüm, dijital devrim nasıl şey yaptı, birbirini arka arkaya getirdi?
Orada tabii bir sürü dinamik iç içe geçiyor. İnternetle beraber ve teknolojiye ulaşmanın maliyetinin düşmesiyle beraber COVID'den çok önce zaten dijitalleşme, işte Endüstri 4.0 gibi kavramlar hayatımıza girmişti. Bugün de farklı açılardan bakabiliriz. Yani internetin çıkışı, .com şirketleri diyeyim beraber yeni iş modelleri, yeni şirketler ortaya çıktı. Google dediğimiz şirket 1995'te kuruldu. Öyle bakalım. Yani Facebook'lar, işte Instagram'lar 20 yıldan bahsediyoruz kabaca, 25 yıldan. Dolayısıyla bir tarafta daha önce ihtiyacımız olduğunu düşünmediğimiz ama olduğu zaman çok sevdiğimiz yeni hizmetler, yeni şirketler, yeni kavramlar çıkardı teknoloji ve dijitalleşme. Ama öbür taraftan mevcut iş yapışlarını da değiştirdi. Örnek vereyim, bizim şirketimizde 4 tane robotumuz var. Şimdi bu Robotic Process Automation, RPA diye bir kavram var biliyorsun. Bu da özellikle standart aynı şekilde yapılan işlerin çeşitli yazılımlar kaynağıyla otomatize edilmesi. Geçenlerde oturduk baktık ki biz bu robotlara da isim takıyoruz. Serbi'nin ismi var. Arkadaşlar şarkıcı isimlerini takmışlar. İşte Rihanna en çok işi yapan, bunun yanında Beyoncé var, o var, bu var, bir sürü böyle farklı. Tabii o jenerasyona uyan takip ettikleri şarkıcılar diyeyim. Şöyle söyleyeyim, eğer bu 4 robot olmasa şirkette çalışan sayısını %20 arttırmamız gerekiyormuş. Ve bu robotlar, şöyle söyleyeyim, yeni bir büyük müşteri aldığımızda bir filo, 50 bin araçlık bir filo. Normalde bu filonun tüm işte hasar geçmişi, tüm datalarıyla beraber başka bir şirketin sisteminden bizim sistemimize alınması eskiden bir aya kadar sürebilirdi. Şimdi bir gün sürüyor, sürmüyor. Neden? İşte robotlar arkada çalışıyor, bütün hasar geçmişi ve diğer datalarını müşterileri alıyorlar, sisteme yüklüyorlar. Hem daha hızlı yapıyorlar, hem daha doğru yapıyorlar. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Bunu hem üretim sektöründe hem hizmet sektöründe çok görüyoruz. Mobil bankacılığa bakalım. Ben ilk internet bankacılığı, mobil bankacılığı çıktığı zaman Garanti Bankası'ndaydım, alternatif dağıtım kanallarında. İlk mobil telefon aplikasyona çıktığı zaman Türkiye'de 8 tane, o dönemki WAP teknolojisi vardı hatırlarsın. Sadece 8 tane telefon vardı. Bugün geldiğimiz yerde 50 milyon İnsan mobil bankacılık kullanıyor. İnternet bankacılığında 75 milyonlardan bahsediyoruz. Tabii herkesin birden fazla hesabı var. Dolayısıyla çok değişiklik var burada. COVID'le beraber şu oldu. Bir taraftan teknoloji altyapısı test edildi. Evlere kapandığımız dönemde elektrik ve suyla beraber en önemli ihtiyaç internet bağlantısı oldu biliyorsun. İkincisi, özellikle ofislere gitmediğimiz dönemde evden çalışabileceğiz mi sorusu vardı. Ama internet altyapısı buna olanak verdi, mobil telefon altyapısı buna olanak verdi ve COVID sonrasında artık işte hibrit çalışma, ofisleri daha az kullanma, hatta bizim şirkette 5 iş gününü acaba 4'e düşürsek mi diye bile tartışmaya başladık. Fiiliyatta da bunu yaptık. Pazartesi, perşembe çalışılıyor. Cuma günü herkes işlerini toparlamakla meşgul ama ofiste kimsenin olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla müşteri ihtiyacını ve işin yapılması gereken işi değiştirmesi biraz daha farklı bir biçimde ulaşmamızı sağladı. Ve bu da devam edecek açıkçası. Çünkü teknoloji ucuzlamaya devam ediyor, yeni iş modelleri, yeni iş yapış tarzları ortaya çıkıyor. Biraz önce bahsettiğim robotlar, daha önce bayağı büyük bir yazılımcı ekibinin oturup bunları programlaması gerekirdi. Şimdi standart uygulamalar var. Oradan böyle alıp hemen cecik çıkarabiliyorsun robotun yapması gerekenleri. Enter'a bastığın zaman robot dünyaya geliyor diyeyim. Doğumu gerçekleşiyor.
Çok çok güzel bir tanımlamaydı bu. Bana izninle ben de alıyorum. Şimdi Yılmaz, ben de iş dünyasında seni lider olarak yaptığın işler olsun, aile, sağlık bu konudaki çok bilinçli, sosyal yaşam tarafın çok güçlü ve topluma geri verme tarafında da elinden geldiğini yapıyorsun. Şimdi hem bu 5 ana başlığı biraz konuşalım, daha sonra da bunu konuştuktan sonra da genç arkadaşlara bağlayacağız bunu.
Tabii. Şimdi zaman geçtikçe insan şunu görüyor. İnsanın işiyle iş dışı yaşamında bir dengesi olması lazım. İki, insanın hobileri olması lazım. Yani iş dışında kendi başına veya bir grup arkadaşıyla yapmaktan keyif aldığı ve o hobisini yaparken de hani bir çeşit dünyadan koptuğu ve tamamıyla kendine ayırdığı bir zaman ve bir işin olması gerektiğini gördüm. Onun içinde de benim iş dışı yaşamım evet çok çeşitlidir. Şimdi bir tarafta sosyal sorumluluk projeleri var ama bizim Zürih grubumuzun, Zürih grubunun Z Zürih Vakfı var. Bu vakıfta global bir vakıf, tüm dünyada hayır işleri yapan bir vakıf. Oranın mütevelli heyetindeyim ve tüm dünyada özellikle iklim değişikliği, ruh sağlığı ve toplumsal eşitlik üzerine tüm dünyada bir sürü proje yapıyoruz. Bu projenin finansmanına veya yönetimine destek oluyoruz. Bu hem işimin bir parçası hem de yapmaktan büyük keyif aldığım insanlara, toplumlara, dünyanın farklı yerlerinde bir çeşit dokunup hayatlarını bir parça iyileştirebildiğimiz bir konu. Dolayısıyla büyük keyif veriyor. İkincisi, Bilgi Üniversitesi'nin mütevelli heyetindeyim aşağı yukarı 5-6 yıldır. O da beni üst öğretim diyeyim sektörüne soktu ve o da çok enteresan. Çünkü eğitim, biz genel olarak eğitimi ve kadınlara yapılan yatırımı genel olarak biliyorsun toplumların alabileceği en iyi sigorta polisi olarak görüyoruz. Dolayısıyla hem Bilgi Üniversitesi'nde mütevelli heyeti üyeliği hem de hem Bilgi'de hem Koç Üniversitesi'nde MBA öğrencilerine girişimcilik ve inovasyon dersleri veriyordum. Bu dersleri verirken de ne kadar bilirsen bil, o kadar çok öğreniyorsun ki benim için esasında hobi oldu. Bunun yanında Melek Yatırımcılık, seninle çok konuşuyoruz. O da epey zamandır Galata Business Angels olarak bizim bir GBA olarak bir melek yatırımcı ağımız var. Orada da her iki haftada bir 5 ila 10 yeni girişim dinliyoruz. Sadece Türkiye'den değil bu arada, tüm dünyadan. Onlara hem mentorluk yapıyoruz hem de birebir girişim sermayesi anlamında destek oluyoruz. O var. Değil tarafı var Dış Ekonomik İlişkiler. Türkiye İsviçre İş Konseyi'nin başkanıydım. Şimdi yönetimindeyim, yönetim kurulundayım. O var. Bunun yanında bizim Harvard Business School Alumni Club'ın başkanlığı var. Son dönemde de yeni, bunu sana da belki bahsetmemiş olabilirim ama doktoraya başladım. Doktora öğrencisiyim.
Tebrik ediyorum.
Zaman bulmak. Bu dönem derslerim başladı ve ilk defa genelde akademik iyi bir öğrenci oldum hayatımda ama ilk defa okumam gereken tüm dokümanları okumada zaman bulmakta zorluk çekiyorum. Bir taraftan da benim hobilerimden bir tanesi, çok fazla bilmez ama satranç oynamayı çok severim. Dolayısıyla satranç benim her daim oynamaktan keyif aldığım ve oynarken gerçekten zaman ve mekan kavramını kaybettiğim, sadece o tahta ve üzerindeki parçalar ve karşımda çoğu zaman dünyanın farklı, online oynuyorum artık dünyanın farklı yerlerinden bir rakip oluyor. O da böyle. İki kızım var, ailem var. Tabii onlara da zaman ayırmam gerekiyor. Biraz böyle boş kalmayı seven biri değilim. Farklı farklı alanlarda ama buradaki şartım şu, bana keyif vermesi lazım. Keyif vermediği zaman bir iş olsun diye yapmak doğru değil. Bir de hobiler gerçekten her yaşta önemli. Hobi öyle bir anda benim hobim olsun diye düşünüp hadi şunu yapayım dediğim bir şey değil. Zaman içerisinde farklı farklı hobileri deneyip artık her ne keyif veriyorsa. Çok şahsi bir şey çünkü. Ben satrançtan hoşlanırım. Ne bileyim sen koşmaktan hoşlanabilirsin veya başka biri bambaşka bir şeyden hoşlanabilir. Dolayısıyla bunlar var. Yani listemde kitap yazmak var uzun süredir. Ona bir türlü zaman bulamadım. Notlarım duruyor. Ama doktora ve kitap yazmak şöyle hani göreceli olarak daha yeni yapmak istediğim yapamadıklarım listesinde. O da önemli biliyorsun. Hayatta şunu da gördüm. Hayatta mutluluk elde ettiğin şeyler kadar elde etmek istediğin ama daha edemediklerin için çalışmak, çaba göstermek. Onun için böyle bir şeylerin hep orada durması ve daha bunları yapamadım demek de güzel bir şey. Onu hissediyorum en azından benim için.
Ne güzel bunları duymak. Bütün bilgi birikimini, entelektüel birikimini topluma geri vermek için de STK'lar olsun, diğer yapılar olsun vermek için de zaman ve enerjini ayırıyorsun. Tabii doğal olarak doktora çalışmaya, okumaya çok fazla vakit kalmıyor diye düşünüyorum aslında.
Evet, evet. Ya, ilk defa hocalarıma gidip yani iki ayrı hocama hocam dedim yani bunlar var, ödevler var biliyorum. Yani toplamda bir 500 sayfa yakın okumam gerekiyor. Bana birkaç hafta verin. Böyle hala yani o hoca-öğrenci ilişkim var orada çünkü. İsterken bile hafif böyle insan şey oluyor, mahcubiyet duyuyor açıkçası. Ama bu hafta sonu işte inşallah aşı kapatacağım.
Tahmin ediyorum.
Ha, bir yanda tabii şeyler de var. Özellikle yeniden biz var biliyorsun, ara vermiş, iş yaşamına ara vermiş kadınların tekrar iş yaşamına dönüştüğünü destekleyen danışma kurulundayım. Yanındayız var aynı şekilde. Kadınların iş yaşamına daha aktif olmaları için. O yanda da yürüyor farklı farklı böyle STK'larda zaman ayırmak, topluma bir şeyler verebilmek.
Bunlar çok çok değerli katkılar. Şimdi sen de bir de bahsettin, çalışkan bir öğrenciydin ve okuduğun kurumlarda da gerçekten hani hem sıkı çalışman hem de iyi bir network oluşturman, daha sonra da finans sektöründe de çok uzun tecrübelerin oldu. STK'larında neredeyse birçoğunda çok katma değerli işler, projeler yaptın. Zaten bakanımızdan en son almış olduğun ödül de bunun böyle sanki şeyi gibi taçlandırılması gibi gelmiş. Bizi dinleyen genç arkadaşlar var ve onlar da kariyerini şekillendirmek istiyorlar. Şimdi sen de çok doğru bir şeysin. Yani benim tanıdığım, iş yaşamında baktığım böyle o taşları üst üste çok güzel koyan ve bütün o bahsettiğimiz o 5 maddelik dengeyi çok iyi oturtmuş bir lidersin. Genç arkadaşlara, bizi dinleyen genç arkadaşlara neler önerirsin? Nasıl bir kariyer yolu seçsinler? Neler yapsınlar? Biraz paylaşın.
Çok naziksin valla. Beni mahcup ediyorsun böyle. Şöyle söyleyeyim. Gençler ilk kariyere başladığımız zaman doğal olarak iş daha önde gidiyor. Ve işe ayrılan zaman artıyor. Bu çok normal. Dolayısıyla kariyerin ilk bölümünde işe daha çok zaman ayırıyor olmalarında bir yanlış yok. Kritik nokta şu. Kariyerde, hayatın her alanı öyle ama kariyer özellikle öyle. Kariyer bir maraton koşusu. Maraton da ne demek? Maraton 40 km 195 metre. İlk 1 kilometrede hızlı koş, çok hızlı koşarsan sonra yorulabiliyorsun. Nefesini, gücünü ayarlaman gerekiyor. Artık 40 kilometre koşabilmek için epey bir antrenman da yapmak gerekiyor. Fiziken, manen hazır olman gerekiyor. Onun için kariyerde böyle bir şey. Genelde kariyerde kısa vadeli bakmamak lazım. Bunun bir maraton olduğunu iyi görmek lazım. Onun için uzun vadeli genel olarak planlar yapmak gerekiyor. Burada bu arada şunu söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 30 yaşına kadar ne yapacağım konusunda kararsızdım. Yani Harvard Business School'u bitirdiğimde MBA'imde bile hangi sektörde olacağıma dair bile kafamda net bir karar yoktu. Onun için arkadaşların kariyerlerine ilk başlarken üniversiteyi veya master yapıyorlarsa master sonrasında kafalarında net ne yapacakları konusunda bir karar olmaması çok doğal. Kötü hissetmesinler diyorum ben 30 yaşına kadar bilmiyordum. Fakat nasıl bir ortam istediğimi biliyordum ve beni neyi mutlu edeceğini o günkü şartlarda biliyordum. Entelektüel olarak beni zorlayacak, bireysel gelişimime katkıda bulunacak bir ortam istiyordum. Türkiye veya dünya olması çok önemli değildi ama global trendleri ve globalde yani küre dünyanın farklı ülkelerinde ne olacağını görmek istiyordum. Onun için ilk Hani Morgan Stanley var kısa bir dönem ama beyni ele alırsam yani tam o zaman danışmanlıkta başlayayım. Çünkü danışmanlıkta her 3 ayda bir farklı bir proje geliyor, farklı bir sektör geliyor, farklı bir ülke geliyor. İşte ilk projem İtalya'daydı, ikinci projem Türkiye'deydi, sonra Suudi Arabistan, Fransa, Hindistan falan böyle bayağı bir dolaşım ve bambaşka sektörler. Onun için hangi ortamda mutlu olursunuz? Daha böyle kuralları belli olmuş, süreçleri belli olmuş bir ortamda olmak. Bu arada bunda doğru yanlış yok. Sadece kendinin, insanın nerede mutlu olacağını biraz irdelemesi gerekiyor. Onun için hangi ortamda olmak istediklerini düşünsünler. Startup ortamları, yani yeni kurulmuş şirket, girişimcilik bu ara çok moda. Evet, girişimciliğin çok artı yönleri vardır ama çok kaotik bir ortamdır. Herkesin her işi yaptığı, dolayısıyla çok net rollerin belirlenmediği ama bir yandan da çok keyif verici bir ortamdır. Yani sen de profesyonellikten girişimciliğe geçer misin? Eminim hani bu noktada senin de çok söyleyeceklerin vardı ama bambaşka bir dünya. Onun için girişimcilik ayrı. Küçük bir şirkette çalıştığınız zaman da girişimciliğe benzer dinamikler vardır. Her şeyden bir parça öğrenebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz bir ortamdır. Ha, öbür ucunda da uluslararası şirketler var bizim gibi. Burada hangi pozisyonda başladığınızdan bağımsız uluslararası bir grubun parçasısınızdır. Kurallar belirlenmiştir. İnsana çok değer verilen bir ortamdır. Buradan da başlamak mümkün. Bir sürü çok saygıdeğer, başarılı Türk şirketi var, küçük, orta boy, büyük. Bunlar da olabilir. Ortam önemli. Çünkü ilk kariyerinize başladığınız zaman öğreneceğiniz çok şey var. Onun için şirket kadar hatta daha fazla önemli olan konu yöneticinizin kim olacağı. Onun için ne yapmak istediğinizi bilmenizi, hangi sektörde tam ne yapmak istediğinizi bilmeniz gerekmiyor. Ama nasıl bir ortamda çalışmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Tercihen nasıl bir yöneticiyle çalışmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra da her ne işi yapıyorsanız yapın, en iyisi olmaya çalışmanız gerekiyor. İşten bağımsız. Bunun yanında genelde yine kariyerine yeni başlayan arkadaşların atladıkları bir şey. İyi olduğunuz kadar bulunduğunuz şirket ve ortamdaki politik dengeler, orada kurduğunuz arkadaşlık ilişkileri de ondan sonrası için çok önemli. Yine söyleyeyim, bu bir maraton. Kendi kişisel markanızı daha ilk iş deneyiminizden itibaren doğru konumlamanız ve doğru yönetmeniz gerekiyor.
Bence çok güzel yönlendirmeler, çok güzel nasihatler. Seninle sohbet etmek biliyorsun her zaman çok keyifli, çok keyif alıyorum. Katıldığın için de çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim, çok sağ ol Koray.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.